Ayırım 7. 36. sayfa. Bir sabah erkenden Ferruh Bey Tarabya'ya geldi. Sitare evde annesiyle yalnızdı. Birçok işleri vardı. Fakat profesörün gelişi vaziyeti değiştirdi. Sitare annesini meşgul bırakıp misafirini bahçedeki küçük mermer havuzun başına aldı. İzdivaç meselesi kararlaştığı tarihten beri birbirini müteaddit defalar görmüşlerse de bir lahza baş başa kalma fırsatını bulamamışlardı. Havada sıcak bir güne haber veren ağır bir durgunluk vardı. Profesör şakaklarından sızan terleri kurularken hatta üstüva havası diyordu. Sonra sessizce gelip karşısına oturan Sitare'yi dikkatle süzerek nasılsın diye sordu. Sitare zayıflamış, solgun yüzünde çok irileşmiş görünen siyah gözlerini ona çevirmişti. Bir saniye sabit bir nazarla baktı, sonra kuru bir sesle "İyi olmaya çalışıyorum" cevabını verdi. "İyi olacaksın, bundan eminim." "Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Lakin öyle yorgunum ki." Sitare tekafülden gelerek acı bir tebessümle "Fakat fakülte dersleriniz tatil değil mi?" dedi. "Geçen gün hususi dersinize de fasıla verdiğinizden bahsediyordunuz." Geçen gün hususi derslerinize de fasıla verdiğinizden bahsediyordunuz. Ferruh Bey bu iğneyi mahzun bir eda ile karşıladı. "Bende hiç kalp olmadığını sanmakta hata ediyorsun Zitara. Bütün hatıran içimde ebediyete kadar taptaze yaşayacaktır." "Bütün hatıram mı? Ebediyete kadar mı? İnanmıyor musun?" "Elbette inanıyorum. Evet. Madem ki bana bunca ıstırabı siz verdiniz, insan bir şeye malik olmadan ondan verebilir mi?" Bu sözleri hiç hakaret etmeden, gözleri bir noktaya dikili söylüyordu. Ferruh Bey onu kaçamak şekilde süzerek suçlu bir tavırla "Vermek istemedim Sitarem" dedi. "Seni temin ederim ki isteyerek hiçbir şey yapmadım." "Biliyorum. Her şeyi istemeyerek yaptınız. Sadece beni avutmak, gönlümü etmek için o derece samimiyet ve mahremiyet gösterdiniz. Sevgime bir mükafat olsun diye vücudumu kollarınıza aldınız. Yalnız benim için, yoksa siz kendi hesabınıza hiç böyle şeylere müştak değildiniz." "Sitare, sevgili çocuğum, isyanında haklısın ama acı serzenişlerle beni kırmamalısın. Sizi kırmak için değil, fakat gençliğimi yakmış olan dudaklarınızın bir takım yalanlar fısıldadığını görmeye tahammül edemiyorum." "Ya, bir gün bana hakaret edebileceğini asla tahmin etmemiştim." "Affedin, ben de istemeyerek yapıyorum. Şu sırada ifademi kontrol edecek vaziyette olmadığımı takdir edersiniz." Göz göze geldiler. Birbirinin lisanından o kadar iyi anlayan bu gözler şimdi karanlık bir ifade ile birleşiyor, tanışmıyor, konuşamıyordu. Sitare bir anda aralarında görünmez bir duvarın yükselmiş olduğunu hissetti. Yüreği tarif edilmez şekilde sıkıldı. Bu duvarı aşmanın, tekrar buluşmanın artık muhal olduğunu da seziyordu. Göz pınarlarında toplanmış olan iki iri katre yaş kayıp ağzının yanaklarından süzülürken hıçkıran bir sesle "Gelecek günlerin ıstırabı yanında bugünküler hiç hükmünde kalacaklar" dedi. Bu söz Ferruh Bey'in gerilmiş yüzünde bir hüzün dalgası vücuda getirmişti. Sitare'nin ellerini tuttu, onları kuvvetle sıktı. "Seni hayatımın her saniyesinde düşüneceğim. Mezarıma kadar da seveceğim" diye fısıldadı. Sitare hiçbir veçhile teselli kabul etmez kalbinin bu sözlerle nispi bir sükûne kavuştuğunu hayretle gördü. Evet, o ana kadar hiçbir şeyle dinlemeyen elimi bu teminatın bağışladığı belirsiz inşirah ile bir nebze hafiflemişti. Gözlerinde ilk defa beliren ümit ışığıyla "Bundan emin olsam hiç bedbaht sayılmam" dedi. Saadetinin bu itminana muallak olması beni çok üzer Sitarem. Sen kendi yuvanda meşru bağların arasında mesut ol. Yalnız unutmamanı dilediğim bir cihet var. Varsa o da benim için bir serap, bir nisyan hükmünde kalmayacağın. daima hayalimde ve hatıramda yaşayacağındır. Sitare onun kollarına atılmak için yanıyordu. Fakat o anda bu o derece imkansızdı ki. İçeride gezinen annesinin ayak seslerine kulak vererek bir müddet hareketsiz kaldı. Yaprakların arasından nüfuz eden sabah güneşi yanaklarından sızan yaşları parlatıyordu. Ferruh Bey onun elini daha kuvvetle sıktı. Artık üzüntülere son vereceksin değil mi dedi. Bana İzmir'den mektuplar yazarsın. İstanbul'a geldiğinde de yine görüşürüz. Hayat bir kararda almaz yavrum. İnşallah öyle iyi günler doğacak ki. Sitare ona kahve pişirmek için içeriye girerken annesi bahçeye çıkıyordu. Sitare gözü kapalı bir eski zaman kızı gibi sessiz bir itaat, şaşılacak bir uysallıkla evlendi. Ne ailesinin isteklerine ne de kocasının muamelesine en ufak bir huşunet ve itiraz ile olsun karşı koymamıştı. Parlak bir düğünü takip eden bir haftayı Büyükada'da geçirdikten sonra İzmir'e hareket ettiler. Karşıyaka'da hazırlanan ev Turgut'un ablası İffet Hanım'a aitti. Kardeşini çok seven ve izdivacını adeta bayram yapan kadıncağız evi derhal tahliye ettirmiş, tamiratını yaptırmış, döşenmesine dikkatle nezaret etmişti. Kendisi kocası ve sitareden az büyük bir kızıyla birlikte İzmir'de 2 saat mesafede bulunan bağlarında oturuyordu. Yeni evleri coşkun bir neşe içinde karşıladıktan sonra onları bağa davet ettiler. İffet Hanım, gelinimiz sıkılmadıkça istediği kadar bizde kalabilir diyordu. Vaka balayınızı baş başa geçirmek istersin ama Turgut mesleğini düşünüp nöbette kalacağı geceleri, evinden uzakta geçireceği gündüzleri göz önünde tutarsa bana hak verir sanırım. Turgut bu teklifi şükranla karşıladı. Fakat İtalya'nın nezaket icabı fısıldamak zorunda kaldığı kelimeler boğazında düğümlenmişti. O hudutsuz bir yalnızlığa hiçbir ses, hiçbir nefesle ihlal olunmayacak sonsuz bir sükuna muhtaçtı. Esasen Turgut'a karşı takındığı cali tavırlar, dudaklarına binbir zahmetle iliştirdiği tebessümler kendisini kafi derecede yorup harap ediyor, takatını ve tahammülünü, kudretini son hadde kadar tüketiyordu. Bir de akrabalarla nasıl uğraşabilir, onları ayrı ayrı nasıl oyalayabilirdi? Yeni yuvada ilk günleri garip bir yadırgayış ve bocalayış içinde geçirdi. Her şeye karşı yabancılık hissediyor. Ne muhitini, ne evini, ne de eşyasını benimseyebiliyordu. İşlerini gören Fatma Nene vakit vakit onu tuhaf hikayeleriyle güldürmekte ise de ruhuna sinmiş olan melali bir parça dahi dağıtmaya muvaffak olamıyordu. Turgut kendisine son derece iyi davranmaktaydı. Sevgisi ve şefkati ölçüsüzdü. Bir dediğini iki etmemek için bütün gayretiyle çalışıyor. Başın ucunda veya dizinin dibinde her bir ihtiyacına hazır vaziyette bulunuyordu. Sitare bu fedakarlıklar karşısında mütemadiyen eziliyor. Kocasına karşı duyduğu gizli hicap merhamete benzer bir hisle karışarak bir nevi vicdan azabı çekiyordu. Evlendiklerinin ilk günlerinde ondan biraz tiksinmişti. Fakat şimdi yavaş yavaş mevcudiyetine alışmaya, mahremiyetine intibak etmeye başlıyordu. İstanbul'a yazdığı müteaddit mektupların hepsine Ferruh Bey'inkinden mada hemen cevap gelmişti. Profesörün ona yazmakta isticab göstermediği anlaşılıyor. Sitare bundan fevkalade müteessir oluyordu. 15 gün sonra dört gözle beklenen bu nazlı mektup çıkıp geldi. Sıcak bir günün akşamıydı. Sitare evinin küçük bahçesinde oturuyor, durgun bir göl hissi veren körfezi seyrediyordu. Nene izinli olduğundan yapayalnızdı. Bahçe kapısının çıngırağı onu yerinden sıçrattı. Turgut'un gelmesine henüz vakit olduğundan merakla kalkıp koşmuştu. Postacı ile karşılaşmak bir anda asabını berbat etti. Ve uzattığı zarfı görür görmez sarardı. Profesörün yazısını tanımış, kalbi yerinden sökülecek gibi şiddetle çarpmıştı. Adımları dolaşarak yerine dönerken zarfı parçalayarak açtı ve heyecandan boğulur bir halde mektubu okumaya koyuldum. Ferruh Bey gayet samimi bir baba ifadesiyle onun tahassüratına cevap veriyor, saadetine dualar ediyor ve bir takım beylik temennilerden sonra bütün ailesinden selamlar naklediyordu. Mektup gözlerinden öperim yavrum ibaresiyle bitiyordu. Sitare'nin bakışları imzaya takıldı. Onun kalbi bir feryat halinde Ferruh Tayyip diye yüksek sesle okudu. Sonra bu ismi birkaç kez daha tekrarladı. Her defasında sesinin akisleri ruhuna bir avuç kıvılcım serper gibi oluyordu. Gözleri yumulu olarak profesörün bu mektubu yazdığı anı tahayyül etti. Muhayyelesinde her yerden çok sevdiği geniş kütüphane canlanıyor. Ferruh Bey'i yazıhanesi başında en ciddi ve manalı tavrıyla başı önüne eğik, elinde kalemle düşünür ve bir şeyler yazar vaziyette görüyordu. Sitare onun bu halini o kadar severdi ki birdenbire gözlerinden sıcak yaşlar boşandı. Mektubu yüzüne, gözüne sürüyor, koklayıp öpüyor, acıyan kalbine bastırıyordu. Bir aralık hıçkırıkları o derece boğucu bir hal aldı ki sesinin bitişik komşudan duyulabileceğini düşünerek içeriye girdi. Fakat bastığı yeri görmüyor, sağa sola çarpıyor, ebedi zindanına adımlayan bir kürek mahkumu gibi korkunç bir ümitsizlik içinde sendeliyordu. Tam bu sırada sokak kapısının çıngırağı bir daha çalındı. Sitare saate bir göz atınca gelenin Turgut olduğunu anladı. Öyle şaşırdı, öyle afalladı ki bir anda ne yapacağını kestiremedi. İlk hatırına gelen şey profesörün mektubunu saklamak olmuştu. Sonra bunun manasızlığını düşündü. Komedin gözünü açmışken tekrar kapadı. Zarfı masanın üstüne bırakarak koştu. Alt katı bahçeye bağlayan merdivenleri inerken "Geliyorum Turgut" diye sesleniyordum. Fakat son basamağa varınca gözlerinin yaşlı olduğunu hatırladı. Aynaya bakmak için bir rahatsız geri dönmeyi hesapladı. Lakin kocasını kapıda fazla bekletmesi doğru olmazdı. Bir ileri bir geri kararsız hareketler yaptı, nihayet ileri atıldı. Lakin bu atılış esnasında adamları dolaşmış ve çakıldı zemin üstüne boylu boyunca kapanmıştı. Turgut düşmeden hasıl olan gürültüyü duyunca sabırsız ve telaşlı bir sesle "Ne oldu Sitare, düştün mü?" diye bağırdı. Fakat Sitare'den cevap alamadı. Bir daha seslendi. Yine cevap alamayınca kapıyı zorlamaya başladı. Kuvvetli omuzlarıyla şiddetle fanada abanıyor, kilidi tazdik ediyor. Lakin bu uğraşmalar bir netice vermiyordu. Çok geçmeden Sitare biraz kendine gelebilmiş, düştüğü yerden doğrulmuştu. Yüzü ve avuçları kan içindeydi. İki kat bir vaziyette kapıya kadar gelebildi ve sürgüyü çekti. Turgut içeriye rüzgar gibi dalıp onu kolları arasına almıştı. Büyük bir endişe ve telaşla "Bu halimle Sitare'm nasıl düştün?" diye sordu. Sitare cevap verecek halde değildi. Sadece "Bilmiyorum" diyebildi ve gözlerini kapadı. Turgut onu kucağına alıp eve götürdü. Divana yatırdı. Cavid'in hastalığı esnasında yarat tedavisinin ehli olmuştu. Derhal hazırladığı asit borikli su ile kanları sildi, yaraları ve sıyrıkları temizledi. Sonra ihtimamla hepsini serdi. Bu harekatı esnasında Sitare gözlerini açmış, kirpiklerinden sızan yaşlar arasında ona gülümsüyordu. Bu bir sual tebessümünü söndürdü. Turgut "Bu mektup kimden?" diye sormuştu. Rengi atarak başını çevirdi. Kayıtsız görünmek için bütün gayretini harcayarak "Mektup mu?" dedi. "Ha evet, Profesör Ferruh Bey'den. Bugün mü geldi? Biraz evvel. Okusana." Turgut masanın üstünden mektubu aldı. Tekrar Sitare'nin yanına geldi. Sitare soğuk bir ter içinde kalmıştı. Neyse kocasının sakin de samimi hali ona emniyet veriyor. Heyecanını bir derece gideriyordu. Fakat Turgut mektubu yüksek sesle okumaya başlayınca gözleri yeniden dolup taştı. Bu vaziyeti kurtarmak için de İstanbul'dan kopan her ses, her nefes beni müteessir ediyor. Sevdiklerime olan tahassürümü tazeliyor dedi. Turgut başını çevirmiş, derin bir nazarla ona bakıyordu. Burada çok yalnızsın karıcığım dedi. Yalnız mıyım? Hayır Turgut. Evet yalnızsın. Gözlerinin içinde o aradığım saadet ışığını asla açık şekilde göremiyorum. Ve ebediyen görememekten o derece endişeliyim ki. Sitarenin nefesi tutuldu. Kalbinin helecanı kulaklarında çınlıyor, her yanı tutturuyordu. Muhit benim için o kadar yabancı ki dedi. Hayatım henüz normal bir seyir alamadı. Hala o dönüm noktasındaki sarsıntı içinde bulunuyorum. Zamanla her şey istediğin gibi olacak Turgut. Haklısın Sitaram. Asabım da el em çok bozuk ama o da geçecek elbet. Doktorun tavsiyelerine harfi harfine riayet ediyorum. Fakat bu üzüntüler hepsi geçecek, hepsi. Başını kocasının göğsüne koydu. Hıçkırıklarını orayı da boğmaya çalıştı. Turgut bir yandan onun saçlarını okşuyor, bir yandan da çok yalnızsın diye tekrar ediyordu. Bütün gün yapayalnız. Yanında candan kimsen yok. Ablamla kızı gelip kalıyorlar ama onlar da sana yabancı. Biz bağa gitsek aynı şey. İstanbul'dan bir kimse, sevdiğin bir can yoldaş edebileceğin biri olsa böyle kimsen yok Turgut. İstersen bir müddet için anneni aldıralım. Babamı yalnız bırakamaz. Hem buna ne lüzum var. Ben yalnızlığından hiç şikayet etmiyorum ki. Turgut bir müddet dalgın kaldı. Sonra çok samimi bir... İstersen seni İstanbul'a göndereyim. Birkaç zaman otur dedi. Sitare böyle bir hadisenin kendisini Turgut'tan ilelebet ayıracağını, artık bir daha İzmir'e dönmek imkanı kalmayacağını derhal hissetti. Kocası göründüğü şekilde samimi hareket etse bile kendisi bu dönüş için nefsinde kudret bulamayacak, böylece yuvası mutlak surette yıkılmaya mahkum olacaktı. Yüreğini bir korku bürüdü. Turgut'a sımsıkı sarıldı. Hayır, hayır diye inledi. Senden bir gün bile ayrılmak istemem. Yalnız beni kendi halime bak. Aradan 2 ay geçmiş, sonbahar gelmişti. Sitare'nin hayatında nispi bir sükunet hasıl olduğu o günlerde İffet Hanım'ın ısrarlı davetiyle bağ bozumuna iştirak etmek üzere küçük evlerinden ayrıldılar. Turgut birkaç gün izin almıştı. İffet Hanım'ın göndermiş olduğu araba ile bağa geldikleri zaman güneş çekilmek üzereydi. Kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aile halkı hemen koşuşturdular. Misafirleri büyük bir neşe ve sevinç içinde karşıladılar. Hele kızların Neriman o derece mesut görünüyordu ki çocuk gibi ellerini çırpıyordu. 7. ayırımın sonu.